Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu T3 Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Ordulu Bilgi Teknolojileri bünyesinde sağlık ve savunma sanayi alanında yeni teknolojiler geliştiren Nizamettin Haşim Ordulu. Kendisiyle büyük veri hakkında konuşacağız. Nizamettin Bey, podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Büşra Hanım. Teşekkür ediyorum beni podcast'inize davet ettiğiniz için. Çok mutluyum, iyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz?
Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Asıl biz katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Nizamettin Bey, sohbetimize sizi tanıyarak başlamak isterim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Tabii. Adım Nizamettin Ordulu. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi MIT'de, Massachusetts Institute of Technology'de tamamladım. Lisansımda bilgisayar mühendisliği ve matematik üzerine çift anadal yaptım. Yüksek lisansımda ise veri tabanı teknolojileri ve kriptografi üzerine yine MIT'de tamamladım. 3,5 sene Facebook'ta veri tabanları geliştiricisi olarak çalıştırdım. Yani veri tabanı kullanan mühendisler var. Arkadaşlar bilir, veri tabanlarını kullanarak veriyi yöneten arkadaşlar var. Bir de veri tabanın kendisini, yani veri tabanı yazılımını yazan mühendisler var. Ben veri tabanı yazılımı yazan mühendisler arasındaydım. Ama dolayısıyla kullanıcılarımız da bu veriyi kullandığı için direkt temas halindeydik. Facebook'un verisini yöneten, Facebook verisini tutan sistemleri yazan arkadaşlar direkt bizim, tabii biz veri tabanında MySQL kullanıyorduk. Facebook'ta birçok aslında veri tabanı kullanılıyor ama asıl verinin en doğru halinin tutulduğu yer MySQL'di o zaman. Ve MySQL'e Facebook'un ihtiyacı olacak şekilde değişiklikleri biz yapıyorduk. MySQL'i daha verimli kullanmasını sağlıyorduk. Daha sonrasında Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de şu an sağlık sektöründe aşıların sıcaklık takip sistemini yapan bir sistemi geliştiriyor şirketimiz Ordulu Bilgi Teknoloji olarak. Bir de savunma sanayi alanında İHA'ların görüntülerin izlendiği her yerde bizim sistemimiz var. Sahada görüntülerin izlendiği güvenli görüntü aktarımı yapan tabletlere, mobil ağlar üzerinden güvenli görüntü aktarımı yapan bir sistemimiz var. İHA'lardan elde edilen istihbari verilerin toplandığı bir sistemimiz var. Harita tabanlı bir sistem. Bunun dışında İHA'ların görüntü işlemesini yapan, o görüntüyü daha verimli kullanmasını sağlayan kullanıcının bir sistemimiz var. Genel olarak çoğunluklu olarak savunma sanayi projelerimiz ama sağlıkta da bayağı oldukça projemiz var.
Sektörü farklı açılardan deneyimlemişsiniz, ne güzel. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi savunma ve uzay sanayi odaklı ürünler geliştiriyorsunuz. Bunlara akıllı çözümler üretiyorsunuz. Burada evet. Kullandığınız en önemli şeylerden birisi büyük veri. Öncelikle büyük verinin tanımını yapalım istiyorum. Büyük veri nedir? Evet. Bu veriyi besleyen kaynaklar nelerdir?
Şimdi büyük veri esasında şöyle ortaya çıkmış bir şey. Eskiden yapılandırılmış veri, yapılandırılmamış veri ve yarı yapılı veri diye 3 tip veri var aslında. Yapılandırılmış veri aynen mesela bir Excel dosyası oluşturduğunuz zaman nasıl ki sütunları var, oraya satır satır verileri giriyorsunuz. Her satırda mesela işte bir kullanıcıların listesi ise kullanıcının adı var, soyadı var, efendime söyleyeyim adresi var, belki telefon numarası var. Ve her kullanıcı için bunları yazıyorsunuz. Şimdi bu sistemler eskiden bir sistem yapılacaksa önce buna şema deniyor. Yani bu sütunların listesine şema deniyor. Ne demek bu? Kullanıcı için mesela kullanıcı adı var diyelim. Adı soyadı var, adresi var, telefon numarası var. Diyelim ki bu 4 sütunlu bir şema. Önceden sistemler yazılırken önce şeması belirleniyordu. Daha sonrasında sistem onun üzerine yazılıyordu. Şimdi bu büyük veri ihtiyacı şu şekilde doğdu. Siz uygulamayı böyle şemayı belirleyip yazdıktan sonra uygulamanın aldığı veri ileride çok daha zenginleşebiliyor. İleride uygulama ihtiyacı kullanıcının yaşını da almaya gerektiriyor diyelim. İleride uygulama ihtiyacı kullanıcının belli alandaki tercihlerini de toplamayı gerektiriyor mesela. Gibi gibi konular oluyor ve bunda böyle yapı tahmin de edemiyor geliştiren, sistemi geliştiren kişiler. Ve bazen bu veriler farklı yerlerden de toplanabiliyor. Örneğin kullanıcı mesela diyelim ki bu bir e-ticaret uygulaması olsun. Kullanıcının web sitesinde diyelim ki şimdi mesela kullanıcının bir yapmış olduğu siparişler var. Kullanıcının kendisi hakkında girmiş olduğu adres bilgisi var. Ve lakin aynı zamanda kullanıcının mesela baktığı ürünler var. Mesela baktığı ürünleri siz şu an yaptığı mouse hareketleri var diyelim ki. Hatta yani mouse hareketlerine kadar illa tıklayıp bakmadı belki ama mouse'unu orada gezdirdi. Hatta bazı ütopik şeyler var. Hani bazı şekillerde kullanıcının nereye en çok mesela mouse'uyla orada durduğunu falan sıcaklık verisiyle ölçebiliyor. Şimdi bu veriyi siz çok yapılı bir veri değil, neyi kullanacağınızı da bilmiyorsunuz ilk başta. Çünkü şimdi şey yapmanız lazım. Sizin web sitenizi optimize etmeniz lazım. Bir e-ticaret sitesisiniz ve kullanıcının ilgisine göre hangi web sitenizde yaptığı hareketlere göre onu optimize edeceksiniz ki hem kullanıcıya ilgili bir ürünleri gösterin hem de siz de daha çok kazanın yani web sitesinden, e-ticaret sitesinden. Ama dediğim gibi bu verinin tamamını almak istiyorsunuz. Yani nedir bu verinin tamamı? Kullanıcı gerçekten kaç saniye nerede uğraşmış, kaç saniye nereye bakmış veya belki bir siparişi alırken kaç kere nereye tıklamış? Mesela sizin istediğiniz gibi mi tıklamış? Acaba sizin istediğiniz akışta mı gitmiş veya gitmemiş mi? Şimdi bu veri çok yapısı olmayan bir veri veya en baştan bunun mesela sütunlarını tahmin edemiyorsunuz. Yani bunlardan acaba hangilerini alıp da ben sistemde kullanacağım diye tahmin edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu veriyi nasıl alıyorsunuz? Her şeyini alıyorsunuz bu verinin. Yani diyelim ki mouse'la kullanıcı nerelere tıklamış? Hangi saniyede tıklamış? Bunları önce bir alıyorsunuz. Sonra bunları diğer topladığınız kullanıcının mesela sipariş bilgisiyle bir şekilde birleştiriyorsunuz. Yani bir şekilde aradaki bağlantıları kuruyorsunuz. Dolayısıyla en baştan ve Big Data size mesela en önemli özelliklerinden birisi şemayı baştan belirleme zorunluluğunun olmaması Big Data'nın doğuş nedenlerinden bir tanesi. Yani log diye topladığınız veriyi aslında log dediğimiz yani diyelim ki ham işlem kaydı diyelim. Ham işlem kaydını olduğu gibi topluyorsunuz ve bunu ihtiyacınıza göre baştan hiçbir şema belirlemeden sonradan işleyebiliyorsunuz. Big Data'nın bu yapılandırılmış eski sistemle yani Big Data öncesi diyelim. Big Data öncesi veri tabanlarının mantığıyla olan en büyük farkı bu Büşra Hanım.
Peki bu büyük veri nasıl oluşturuluyor? Bu sürecin basamaklarından ve büyük verinin bileşenlerinden bahsedebilir misiniz? O aradaki bağlantı nasıl kuruluyor?
Burada büyük veriyi besleyen kaynaklar nelerdir diye de sormuştunuz. Tabii burada amaca göre değişir. Hani bir şirket kendi web sitesi için, kendi sistemleri için büyük veriye ihtiyacı olabilir. Veyahut bir şirket mesela yeni bir iş alanına girecektir. Onunla alakalı veriye, büyük veriye ihtiyacı olabilir. Yeni işle alakalı mesela internetten veri toplamak istiyordur. Mesela insanların bir konuyla alakalı ilgisini toplamak istiyordur. Onunla alakalı mesela web sitelerinden veri toplayıp bir analiz yapması gerekebilir. Sosyal medya içeriklerinden doğabilir. Tıbbi veriler çok ciddi manada önemli büyük veri kaynağı. Mesela ilaç şirketleri, onun dışında tıbbi cihaz şirketleri bunlar ciddi manada büyük veri toplayan şirket mesela çok önemli. Sigorta şirketleri ciddi manada büyük veri toplayan şirketler. Onlar hem satın alıyor bu veriyi, burada çok ciddi şey de var. Yani başkalarının ihtiyacını toplayan kişiler de var. Bir sigorta şirketi kurulduğu zaman bir ülkede operasyona geçmek için o ülkedeki hastalıkların istatistiğine vesairesine ihtiyacı var. Bunu satan şirketler var.
Ticarete de dönmüş artık olay.
Evet tabii öyle bir durum da var. Yani bir hani kendi ihtiyacı için değil başkasına satmak için büyük veri toplayan şirketler de bayağı çok. E-ticaret verileri var. E-ticaret verilerini toplayan şirketler var. Hangi sitelerin ne kadar popüler olduğunu, daha detayını, bütün internetteki hangi sayfaların ne kadar ziyaret edildiğini toplu bir şekilde satın alabildiğiniz web siteleri bulunuyor. Büyük veri nasıl oluşturulur diye sormuştunuz galiba en son.
Evet.
Şu şekilde oluşturulur aslında. Öncelikle şunu söylemek lazım. Büyük veri veya herhangi bir veri toplamadaki amaç bu veriyle bir modelleme oluşturma ve bu model üzerine bir yani sizin işinizle alakalı bir karar alabilme. Siz şimdi öncelikle bir veri benimle alakalı hani bu kararımla alakalı olabileceğini düşündüğünüz her şeyi topluyorsunuz. Bu diyelim ki örneğimize geri dönecek olursak e-ticaret sitenizi optimize etmek istiyorsunuz kullanıcınızla alakalı. Kullanıcıların e-ticaret sitenizde yapmış olduğu bütün aksiyonları topluyorsunuz mesela. Alakalı alakasız çünkü şu an bilmiyorsunuz. Sonra yapılı hale getirmeye çalışıyorsunuz. Yani en nihayetinde aslında bir büyük veride bir yapı yok değil. Yani bir yapı koymaya çalışıyorsunuz. Yani birkaç sütun koymaya çalışıyorsunuz. Fakat bunu analiz zamanında yapabiliyorsunuz. Yani toplarken yapmanıza gerek olmuyor. Veya ileride başka bir analiz yapacaksanız yine toplamış olduğunuz ham veri üzerinden yapabiliyorsunuz. En baştan itibaren şöyle bir yapıda topluyorum demenize gerek olmuyor. Ve bunu toplarken büyük veri araçları şunu yapmanızı sağlıyor. Önceki klasik veri araçları büyük bir veri tabanına yani toplayacağınız veri kadar bir veri tabanına ve o veri tabanını destekleyecek bir bilgisayara veya sunucu dediğimiz bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Ve bunları tahmin etmek zorundaydınız. Çünkü o veri aynı bilgisayarda değilse o veriden bir istatistik, bir analiz çıkarmanız mümkün değildi. Yani siz mesela diyelim ki Türkiye'deki çikolata sevenlerin sayısını bilmek istiyorsunuz mesela veya hangi yaşlarda bunu bilmek istiyorsunuz mesela. Bununla alakalı internetten yorumları topladınız veya başka şeyleri topladınız. İlk başta belki şeyi bilmiyorsunuz. Hani bu ne kadarlık bir yer kaplayacak bunu bilmiyorsunuz ilk başta. Ama toplamaya başlamak istiyorsunuz. Topladıkça büyütmek istiyorsunuz aslında. Şimdi eskiden bu çok ciddi manada mümkün değildi. Şu an siz isterseniz hani doldukça yeni bir sunucu ekleyebiliyorsunuz. istatistiği yapmaya devam edebiliyorsunuz yatay olarak. Çok size bir hani yeniden bir sistem kuracak kadar maliyet olmuyor bu. Hani donanım maliyeti dışında. Donanım maliyeti var. Fakat eski veriyi silip tekrar kurma gibi bir şey yok. Aynı veri merkezinde olmak zorunda da olmuyor çoğu sistem sayesinde. Mesela siz birkaç veriyi kendi şirketinizde topladınız ilk başta diyelim. Çok büyük değildi. Sonra baktınız ki sizin şirketinizdeki sunucular bu veriyi toplamak için yeterli olmayacak. Bir verinin bir kısmını şirketinizdeki sunucuda topladınız. Diğer kısmını diyelim ki veri sağlayıcı, yer sağlayıcı başka bir yerde veri merkezinde topladınız. Sonra baktınız ki o veri merkezi biraz pahalı. Başka bir veri merkezine geçtiniz. Şimdi veriyi topladınız en ham şekliyle, en basit ve sade metotları kullanarak topluyorsunuz veriyi. Yani veri toplama kısmı en ham şekilde toplamak zorundasınız. Hiçbir şeyi kaçırmamak için. Çok erken davranırsanız ileride size lazım olacak bir veriyi toplamamış olursunuz. O yüzden ilk başta ham veriyi topluyorsunuz. Nedir mesela? İnternet yorumlarından çikolata sevenleri toplayacaksınız. Çikolata geçen bütün yorumları toplayacaksınız. Müşterilerin değerlendirme yaptığı sitelerde toplamayacak. Belki sosyal medyada da yorumlarda da toplayacaksınız. Orada da toplayacaksınız. Ve toplayabildiğiniz her şeyi toplayacaksınız. Mesela bazı sitelerden bu yorumu yapan kişilerin yaşı da olacak. Bazı sitelerde belki olmayacak. Toplayabildiğiniz her şeyi her şekilde toplayacaksınız. Sonrasında buradan öncelik filtreleme yapacaksınız. Çünkü her şeyi topladığınız için. Şimdi analiz zamanı. Mesela eğer web sitelerinden veri topluyorsanız web sitelerinin o her biri ayrı farklı şekilde aslında bize sunulan görsel bir şeyi var ama arka tarafta onun metin şeklinde gelen bir yapısı var. Onu bize tarayıcı böyle görsel şekilde sunuyor. Ama onu tekrar metine çevirmek için sizin belirli crawler dediğimiz veri toplayıcı programlar yazmanız ya da bunları satın almanız lazım. Bunlarla alakalı hazır programlar da var. Yazabilirsiniz kendi amacınıza özel. Bunu topladıktan sonra topladığınız veriyi filtrelemeniz ve temizlemeniz gerekiyor. Temizlerken mesela çikolata sevenleri bulmak istiyorsunuz. Onların yaşını bulmak istiyorsunuz. Hangi şehirde en çok çikolata seviliyor bunu bulmak istiyorsunuz. Bununla alakalı verileri toplarken illa yanlış veri toplayacaksınız. Belki bazıları bağlam dışı olacak. Yani orada mesela çikolata mecazi anlamda kullanılmış olacak. Mesela o veriyi çıkaracaksınız. Filtreler yapacaksınız. Sonrasında daha yapısal hale getireceksiniz ve büyük verinin depolanabildiği sistemlere koyacaksın. Ancak bu adımdan sonra büyük veri sorguları bunun üzerinde gerçekleştirebileceksiniz. Bu sorgular ne gibi sorgular olabilir? Mesela ben yeni bir çikolata yapacağım. Çikolata markasını ben acaba gençlere yönelik mi pazarlama yapmalıyım? Yoksa bu alanda boşluk var diye mesela daha yetişkin müşterilere göre mi pazarlama modelini çıkarmalıyım? Bu çikolatayı ben bitter mi yapmalıyım? Normal çikolata mı yapmalıyım? Bunun gibi sorguları bu veri tabanına koyduktan sonra yapabileceksiniz. Yani amaç bu aslında.
Aslında burada veriyi anlamlı kılan analiz edip nerede, ne biçimde, hangi amaçla aynen kullanabileceğimizi belirlemek. Tabii. Teknik tabii boyuta girdik. Biraz daha buradan ilerleyelim istiyorum. Büyük verinin evet oluşturulması sonrasında verinin doğru yöntemlerle analiz edilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Şirketler doğru bu aşamada veri analiz etme yöntemleri ve araçları olarak neler kullanıyor?
Şimdi en başta da belirttiğimiz gibi bunun için işte birkaç adım var. Ben bu adımlardan birkaç tanesini sayacağım, özetleyeceğim. En başta da belirttiğimiz gibi veri toplamanın şirketler için kendi iş modellerine yönelik bir değerlendirme için oluyor. Yani bu değerlendirmeyle bir hedef belirlenmesi lazım. Dediğim gibi az önce verdiğim örnekteki gibi. Yani bu veriden ne elde etmek istiyorum? Bunu öncelikle belirlemek gerekiyor. Bunu çok geniş tutarsanız o zaman da veri toplamada zorluk çekersiniz. Yani çok geniş olursa bu. Oradan yani şununla alakalı şeyleri de toplayayım, bununla alakalı şeyleri. Buradan çok çok fazla şey olmaz. Çünkü olabildiğince en azından ilk başta. Çünkü bu bir aslında bir döngü bu. Yani nasıl bir döngü? Topluyorsunuz, analiz ediyorsunuz, depoluyorsunuz. Ondan sonra sorgunuzu yapıyorsunuz. Sorgunuzun çıktıları amacınıza yönelik size bilgi verdiğini görürseniz aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yok bu veride aslında bir eksiklik görürseniz veya diyelim ki bazı veri kaynaklarından aldığınız verinin daha değersiz olduğunu görürseniz veri toplama metotlarınızı önceden olabildiğince erken değiştirmeniz lazım. Veri toplama metotlarınızı. Dolayısıyla bu bir döngü yani. Döngüyü çok uzun yapmamak lazım ilk başta en azından. O yüzden biraz kısıtlayıp toplayıp analizi yapıp sonra bir daha toplama işlemini düzeltip tekrar devam etmek lazım. Burada işte dediğim gibi en başta hedef belirlenmesi lazım. Daha sonrasında bu verinin toplanacağı kaynakların belirlenmesi lazım. Daha sonrasında verinin filtrelenmesi, alakasız verinin atılması lazım ki bu kolay bir konu değil Büşra Hanım. Yani bir veri büyük olduğu zaman alakasız veriyi bulmak gerçekten zor bir şey. Yani siz filtreleme, hani siz insan gözü baktığında direkt olarak dersiniz ki Mesela bir web sitesindeki bir yorumun içerisinde mesela diyelim ki çikolata kelimesi geçiyor. Ama o çikolata kelimesi aslında başka bir şeyi övmek için çikolata gibi diye kullanılmış mesela. Siz bunu hemen anladığınız halde programlar, yazılımlar bunu anlaması güç şeyler. O yüzden filtreleme meselesi o kadar kolay değil. Hatta yapısal veride dahi filtrelemek kolay değil. Yani bazen bazı yerlerden mesela veri satın alabilirsiniz. Sigorta şirketisiniz mesela söylüyorum. Birkaç kaynaktan veri satın aldınız. İlla ki bazı kaynaklarda veri toplamada yapılmış hatalar olacaktır. Bu hataları ancak ve ancak kaynaklarından aldığınız, farklı kaynaklardan aldığınız verileri birbiriyle karşılaştırarak yapabiliyorsunuz. Mesela burada diyelim bir veri size diyecek ki işte efendime söyleyeyim mesela 65 yaşındaki bir kişinin efendime söyleyeyim şu hastalığa kapılma ihtimali şudur gibi bir şey çıkacak. Alınan veriden böyle çıkacak. Yani veri bu değil ama diyelim ki aldığınız veriden böyle bir şey çıkacak. Ondan sonra diğer bir veride bakacaksınız ki aynı şey tutmuyor. Sonra bunun niye tutmadığıyla alakalı çalışma yapmanız gerekiyor. Sonra o veriyi de temizlemeniz gerekiyor. O kaynaktan aldığınız veriyi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Bu kaynaktan aldığınız veriyi başka bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Filtrelemeniz gerekiyor. Filtreledikten sonra verinin içerisinden sizin verinin kendisinden daha doğrusu filtrelediğiniz verinin kendisinden analiz yapacağınız araç ve gereç ve sistemlere uygun olacak şekilde veriyi çevirmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Dediğimiz gibi farklı veri kaynaklarından veya farklı internet sitelerinden toplamış olduğunuz veriler sizin veri tabanınıza girecek formda değil. Biraz yapılandırmamız gerekiyor ve şey yapmanız gerekiyor. Yani birinin mesela efendime söyleyeyim hani çikolata seven kullanıcılar dedik gene. Mesela birinin ad soyad dediğine diğerine isim soy isim demiş. Diğeri başka bir şey demiş. Birisi mesela direkt yaş bilgisini vermek yerine doğum gününü yazmış. Diğeri yaşını yazmış. Birisi sadece yıl olarak yaşını yazmış. Diğeri tam gün olarak yaşını yazmış. Birisi adresini sadece ilçe ve şehir olarak yazmış. Diğeri tam adresini yazmış. Diğeri sadece şehrini yazmış. Gibi konular var. Dolayısıyla bunlardan mesela siz mesela son uygulamanızda şunun da kararını vermeniz gerekiyor. Acaba son şeyde ben şehir bazlı bir analiz mi yapayım yoksa ilçe bazlı bir analiz mi yapayım? Eğer yeterli verim varsa, ilçesini veren veri kaynağım varsa mesela ilçe bazlı yapmam daha doğru olabilir bazı durumlarda. Gibi konular var. Daha sonrasında İş modeli amacımızı belirledik. Ona göre verimizi topladık. O verimizi toplarken toplayacağımız kaynakları belirledik. Hangi kaynaklardan almamız gerektiğini. Sonra bunları filtreledik ve koyacağımız sisteme uygun formata getirdik. Sonrasında data aggregation dediğimiz toplama veya ortalamasını alma gibi işlemler var. Ve bunu yaparken hani daha önce bahsetmiştim ya veri tek bilgisayarda olmayabilir diye.
Evet.
Veri tek bilgisayarda olmadığı için diyelim ki tek bilgisayarda değil. Tek sunucuda değil, hatta tek veri merkezinde de değil. Sunucuda topladığımız veri için bir toplam oluşturuyorsunuz. Diyelim ki hedefimiz bir o demin bahsettiğimiz sütunlardan birinin toplamı. Türkiye'de toplam kaç kişi çikolata seviyor gibi mesela veya toplam kaç kilo çikolata tüketiliyor Türkiye'de mesela bunu hesaplıyoruz. Bu mesela toplam sayıyı her makinede hesaplayıp sonra tekrar toplamamız gerekiyor. Veri birden çok makinede olduğu için. Sonrasında verinin analitik ve istatistiksel araç ve gereçler kullanılarak analiz edilmesi lazım. Bu nedir? Mesela yaşa göre çikolata tüketimi, şehre göre ile ilçeye göre çikolata tüketimi, gelir dağılımına göre çikolata tüketimi ve bunları önceden bir aslında bütün veride çalıştırmadan önce bunlardan mantıklı olanları da önden görmek için ve veriyi de aslında doğrulamak için önce bir verinin küçük örneğinde test etmeniz gerekiyor. Çünkü bir data üzerinde yapmış olduğunuz sorgular saatler alabiliyor. Yanlış bir sorgu yazarsanız o yanlışı siz saatler sonra hatta bazen bir gün sonra bazen iki gün sonra da alabilirsiniz. Tekrar yazmanız gerekir. O yüzden mutlaka önce verinin küçük bir örneğinde mesela 100 veriden bir veriyi koyduğunuz, 1000 veriden bir veriyi koyduğunuz başka bir sisteminiz olur. Önce orada çalıştırırsınız sorgunuzu. Sonra büyük sistemde çalıştırırsınız. Daha sonrasında bunun görsel olarak bunu algılayabilmek ve analiz edebilmek ve yaptığımız sorgunun değerlerini de değiştirebilmek için mesela örnek veriyorum. Antep'in bilmem ne ilçesinde şu yaşla bu yaş arasında yapılan çikolata tüketimi nedir? Yaş aralığını vesaireleri de görsel olarak diyelim ki o görsel çubuklar aracılığıyla değiştirebileceğiniz arayüzler var. Ve bu size çok yarıyor aslında sizin bu iş kararı. Sonuçta iş modelinizle alakalı bir karar vereceksiniz. İş sürecinizle alakalı bir karar vereceksiniz. Bu araç gereçlerden birini kullanıyorsunuz. Ve en nihayetinde de bir karar veriyorsunuz aslında bu kadar.
Depolama adımından bahsetmiştiniz. Önceki podcastlerimizde Türk Telekom International'dan Alper Güzel Bey ülkemizin bir veri kavşağı olduğundan bahsetmişti. Bu noktada elde ettiğimiz verileri depolama noktasında işler nasıl ilerliyor? Sonuçta elimizde somut bir şey yok. Veri depolamak için hangi teknolojilerden faydalanılıyor?
Türkcell olsun, Türk Telekom olsun, büyük veri merkezleriyle aynı zamanda kamudaki hem bulut altyapısını sağlayan hem de yapay zeka ve büyük veri analizini sağlayan, yapan TÜBİTAK'a bağlı laboratuvarlar var. Bunlar bu alanda kamunun da özellikle bu bulut altyapısı ve büyük veri analizi sistemlerini kullanabilmesi için önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ve Alper Bey'e katılıyorum hani bu özellikle sağlıkta, ondan sonra tabii biz hani onunla içli dışlı olduğumuz için daha çok hani orayı biliyoruz. Savunma sanayinde bizim yaptığımız işler de olsun. Bu yolda, bu alanda büyük yol kat ettik ama kat edecek yolumuz da var. Burada araç gereçlerde ben aslında daha çok hani arkadaşların da belki aklına gelecek acaba ben büyük data için direkt ne kullanabilirim sorusuyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Burada tabii ki herkesin de duymuş olduğu bir Hadoop var. Bu işlerin evet. Aslında başladığı sistem Yahoo tarafından ilk başta geliştirildi. Ve hatta ben hani o geliştirilirken, onun gelişme sürecindeyken ben de benzer zamanlarda Silikon Vadisi'nde Facebook'ta çalışıyordum. Hadoop dediğimiz şey aslında esasında en ilk Big Data veri tabanı değil. Aslında Big Table dediğimiz Google'ın bir sistemi vardı, Big Table. Bu size bahsetmiş olduğum hani farklı sunucularda veri toplama, veri depolama ve o veriyi oradan alabilme sistemlerini Google ilk başta kendi içinde Bigtable kullanarak yaptı ve bunu açık kaynak kodlu yapmadı. Bu Bigtable sayesinde Google birçok teknolojisini çok hızlı geliştirdi ve bazı konularda bu altyapıdaki avantajını iyi kullandı. Hani bu altyapı avantajı direkt ona bir ürün değil, hani kullanıcıları direkt Google'ın hizmetlerini kullandıracak bir şey değil ama kendisi bu altyapıyı kullanarak kendi işte haritalarındaki, Gmail'indeki verileri binlerce sunucuda, on binlerce sunucuda çok daha diğerlerine göre rahat geliştirdi bu özellikleri. Yani Gmail'deki özellikleri, Google Maps'teki özellikleri vesaire. Ve Silikon Vadisi'nin geri kalanının buna olan cevabı Hadoop'la oldu aslında. Yani bu aslında Hadoop aslında Google'ın kendi Big Data teknolojilerini açmamasına olan bir cevap. Bunun gibi aynı zamanda daha sonrasında Hadoop dediğimiz aslında daha çok bu en az yapısal veri tutan veri tabanı. Yani yapısal bir veri, gerçekten verideki yapıyı çok esnek koyabildiğiniz bir veri tabanı Hadoop. Bunun gibi MongoDB var. Cloud'da mesela Cloud kullanacaksanız Amazon'un Cloud'unda DynamoDB var. Azure'da CosmosDB var. Amazon'da gene Redshift var. Burada aynı zamanda diyelim ki büyük veride resim gibi, efendime söyleyeyim video gibi böyle büyük tek parçası büyük olan veriler tutacaksanız Amazon'un S3 şeyi var, dosya sistemi var, S3 sistemi var. Hadoop'un HDFS'i aynı zamanda bir dosya sistemi, onu da onun için kullanabiliyorsunuz. Hadoop üzerinde analiz yapabildiğiniz Spark var. Spark size Hadoop üzerinde, Hadoop şimdi diyelim ki Hadoop'u şöyle düşünün. Bir text dosyası ver, ben onun içine hiç sütün mütün yazmadan efendime söyleyeyim o satırdaki mesela ne olabilir o satırla alakalı diyelim ki bir e-ticaret sitesinden yapılmış alışverişle alakalı tüm bilgileri yazıyorum. Ama bu bilgiler de gitgide mesela bilgilerle alakalı bilgilere ne yazdığım da değişebiliyor. Yani bazısında mesela kullanıcının şeyi de var, adresi de var, yaşı da var, bazısında yok gibi gibi, böyle düşünün. Hadoop size böyle bir yapısı çok az olan veride sorgu yapmanızı sağlıyor. Çok kolay değil. Bunun için yazılmış mesela bir araç Spark. Spark üzerinden çok iyi, hızlı bir şekilde sorgularınızı yazabiliyorsunuz. MongoDB yine size yapıyı baştan belirlemenizi ve kısıtlamanızı gerektirmeyen bir teknoloji MongoDB. Burada sütunlardan bahsetmiştik ya, aslında bu yapı dediğimiz evet. Şey ilk başta sütunları bilmemeniz veya sütunların ileride değişebiliyor olması aslında ve MongoDB bu konuda başarılı bir veri tabanı. Bu bahsettiğim teknolojilerin çoğu açık kaynak kodlu. Dolayısıyla arkadaşlar da, ilgilenen arkadaşlar da bunlara bakabilir. Ve görselleştirme için Tableau dediğimiz yazılım var. Bunun açık kaynaklı ve şey olanı var. İki türlüsü de var. Ticari olanı. Bütün bunların yanında biz aslında şundan çok bahsetmedik. Yapıdan baştan beri bahsettik. Yani yarı yapılı veri, yapılı veri ve hiç yapısı olmayan veriden bahsettik aslında. Belki bunu bir tam açmadım ama açmam gerekirse hiç yapısı olmayan veri mesela Wikipedia. Wikipedia'da bir makalenin başlığını girdiğiniz zaman Wikipedia makalesi önünüze geliyor. Hiçbir yapı yok ama veriyi mesela toplayıp analiz yapabilirsiniz. Yani mesela onun içerisinde tablolar da var, şeyler de var. Siz aslında o Wikipedia yapısını biraz filtreleyip onun içerisinden o diyelim ki başlıkla alakalı, başlıktaki belirtilen nesneyle alakalı veriyi Wikipedia makalesinden çıkartabilirsiniz. Ama Wikipedia makalesinin kendisi yapısız bir veri. Yapılı veri dediğimizde tamamen o direkt demin bahsetmiş olduğum, yapılı veride ilk başta bahsetmiş olduğum Excel tablosu, alışveriş listeniz, e-ticaret sitesisiniz ve alışveriş yapanların veya ürünlerinizin tablosu var. Bu ürün tablosu tamamen yapısı belli, ürünün adı, ürünün seri numarası gibi yapısı tamamen belli olan yapılı veriler. Bir de yarı yapılı veriler var. O da mesela bir fotoğraf çektiniz. O fotoğrafla beraber onun meta verisi var. Fotoğrafı nerede çektiğiniz, saat kaçta çektiğiniz, lokasyonu gibi verileri fotoğrafla beraber tutuyorsunuz. Fotoğrafın içinde de aslında bir veri var. Ama meta verisi yapılı, fotoğrafın kendi içindeki veri yapılı değil. Fotoğrafın kendi içindeki veri de aslında yapay zekayla çıkarabileceğiniz veriler. Mesela bu fotoğrafın içinde kimler var gibi veri. Öyle düşünebiliriz. Şimdi burada yapılı veriyi, İlişkili veri tabanları yani relational databases dediğimiz RDBMS'ler vardı. Big Data ile beraber bu Hadoop'u hani text dosyasına benzettim ya, metin dosyasına satır satır yazdım. Excel'e benzetmedim yani. Hadoop biraz daha metin dosyasına benziyor. Eski veri tabanları ya yani veri tabanları aslında Excel'e benziyor. Fakat daha sonra yani bu Excel'e benzeyen veri tabanlarının aslında avantajı şu. Onda sorgu yazmayı herkes biliyor. Yani bütün geliştiriciler, yazılım geliştiricileri ilişkisel veri tabanlarını alıp size belli sorguları hızlı şekilde yazıp size bir veri sağlayabilirler. Veri tabanı yönetenler bunları yapabilirler. Şimdi ama bu yeni gelen teknolojilerde her birinde farklı şekilde sorgu yazılıyor. Hadoop'ta farklı şekilde yazılıyor. Efendime söyleyeyim başka bir MongoDB'de farklı şekilde yazılıyor. Bir de eski şekilde sorgu yazmanıza izin veren ve fakat Big Data'yı tutabilen ilişkili veri tabanlarında yazdığınız sorgu, buna SQL deniyor. Structured Query Language açılımı. SQL'i destekleyen fakat Big Data'yı da destekleyen veri tabanları var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. ClusterXDB, NoDB, CockroachDB, Altibase, MemSQL, MemSQL yani ve VaultDB şeklinde. Bunlar da aslında bir sürü yazılımın hiçbir yazılım değişikliği yapmadan büyük veri üzerinde çalışmasını da sağlıyor bu veri tabanları. Dolayısıyla bu da çok önemli bir konu. Yani yazılımınız çünkü bir sürü yazılmış, çok seneler boyu yazılmış yazılımlar var. Bir anda siz bunları büyük veride çalışsın isterseniz bu yazılımları oturup o yazılımların yaptığı sorguları değiştirmeniz gerekiyor. Fakat bu veri tabanlarını kullanırsanız değiştirmenize gerek kalmıyor. Bu teknoloji hangi teknolojilerden faydalanılıyor sorusunu cevaplamış oldun mu biraz veya şeyi?
Bence oldunuz. Biraz daha böyle hani kullanacak insanlara tavsiyeler verdiniz. Güzel oldu bence de. Sizin de bahsettiğiniz gibi artık e-ticaretten sağlığa bütün alanlarda büyük veri kullanılıyor. Farkında olsak da olmasak da. Yakın geleceğin en önemli teknoloji piyasasının büyük veri üzerinde oluşması ve bu pazarın çok hızlı bir biçimde büyümesi öngörülüyor. Büyük verinin kullanımı dünya genelinde olumlu olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bazen haberlerde de görüyoruz bu durumları. Pandemi dolayısıyla tıptaki kullanımda faydalı çıktılarını fark ettik, hala da ediyoruz. Gelecekte büyük veri hangi sektörlere etkileyecek?
Yapay zekadan bağımsız olarak düşünmek bu soruyu mümkün değil. Yani çünkü o veri, bahsettiğimiz verinin çoğu ve verideki ilişkileri ve verideki bağımlılıkları, modelleri belirlemek için yapay zeka sistemleri kullanmak zorundasınız. Mesela dediğim gibi hani mesela örneğimize dönecek olursak bu mesela diyelim ki sigorta şirketisiniz. Örneğin şöyle şeyler ortaya çıkabilir. Mesela çok çay içmenin efendime söyleyeyim bir hastalığı etkilediği ortaya çıkabilir. Mesela bir verinin analizi sayesinde. Şimdi bu tip şeyleri bulabilmeniz için hem büyük veriyle büyük veri metotlarını kullanarak veriyi toplamanız ve büyük veri sorguları yapmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda bunları yapay zeka kullanarak işlemeniz gerekiyor. Ve bu hangi sektörleri etkileyecek dersek, aynı zamanda hem yapay zeka hem büyük veriyi beraber düşünmemiz gereken bir konu. Burada aslında kullandığımız neredeyse her teknoloji şu an hatta aklımıza gelmeyen şeyler bile. Yani telefonumuzda bize tuşlara basarken gelen tavsiyeler. Mesela o bir büyük veri ve yapay zekanın birleşik olarak sonucundan doğan bir şey. Çünkü ne yapıyor telefon üreticisi? Anonimsel diyor yani anonim bir şekilde tuşa basmaları topluyor. tuşa basmaları topladığından sonra düzeltmeleri, yapılan düzeltmeleri de topluyor. Ve o toplamalardan size elde ettiği verilerden size bir sonuç oluşturuyor. Sizin bastığınız tuşlara göre size önerilerde bulunuyor. Mesela o bir büyük veri ve yapay zeka sonucunda oluşan bir şey. Bunun dışında arabalarda mesela self-driving, kendini süren otonom araçlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Otonom araçlar milyonlarca saat sürülen, yapılan testlerin araç ve trafik verilerini toplanarak ve bu veriden oluşturulan algoritmalarla oluşturulan sistemlerin kullanıldığı sistemler. E-ticaret uygulamaları, e-ticarette size önerilen ürünler, bunların hepsi sizin daha önce yapmış olduğunuz veya size benzer kullanıcıların yapmış olduğu veya sizin yaşınızda, sizin bölgenizdeki kullanıcıların yapmış olduğu alışverişlere göre size bir ürün önerisi geliyor. Bir ürünü alırsanız onun yanında şu ürünü de alır mısınız diyor web siteleri mesela size. Veya siz web sitelerine gidip diyebiliyorsunuz ki ben şuna benzer bir ürün almak istiyorum. Şuna benzer bir ürün demek de yani görüntü işlemeyle o ürüne rengine veya şekline benzeyen ürünleri bulmak demek. Bu da ciddi manada birçok mesela o eğer bir kıyafet arıyorsanız mesela bu kıyafet verisinin toplanmış olduğu ve bunun yapay zeka ile birbiriyle benzeyen kıyafetlerin belirlenmiş olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında şu an bile biz çoğu mesela gündelik hayatımızda kullandığımız uygulamada ki kullandığımız özellikler büyük verinin ve yapay zekanın aynı anda kullanılarak oluşturulan özellikler. Bu gitgide artacak. Yani gitgide artacak. Belki ileride şey de olacak. Mesela fiziksel aldığımız ayakkabılar da mesela fiziksel olarak diyelim ki bir ayakkabı alıyoruz. O ayakkabı teknolojisi şu an birisi dizayn ediyor. Ondan sonra biz onu gidip giyiyoruz. Belki şu an bile bu oluyordur. Ben hani onun farkında değilim ama genel olarak olmuyor bu. Birisi dizayn ediyor, biz gidiyoruz ayakkabıyı alıyoruz. Belki o dizayn da aslında yapay zekayla ve toplanılan bazı verilere göre giyilebilir şey alacağız. Giyilebilir teknolojiler olacak. Giyilebilir teknolojiler veri toplayacak. Bu diyelim ki ayağınızla alakalı bir veriyi toplayacak. Ve o toplanılan verilere göre belki ayakkabı dizaynları değişecek. Belki efendime söyleyeyim ne olabilir? Belki oturduğumuz koltuklar da fiziksel aldığımız eşyalar da belki ona göre olmaya başlayacak yani ileride. Ona göre bir dizaynlar gelecek yani ergonomik dizayn ona göre olacak. Veya işte sizin böyle uygulamalar var şu an. Mesela internetten sanki kendinize özel dikilmiş gibi bir kıyafet alabileceksiniz mesela. Bunun gibi şeylerin ben gitgide artmasını bekliyorum. Gide artmasını hatta işte dediğim gibi bu fiziksel ürünlere de sadece elektronik sistemlere değil fiziksel ürünlere de yansımasını bekliyorum.
Verinin gelecekte hemen hemen her meslek grubu ve sektörün şekillendireceğini bahsettiniz. Evet. Peki veri bilimine yönelmek ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak isteyen gençlere kendilerini geliştirmek için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Şimdi öncelikle veri analizi istatistiksel metotlar kullanıyor. Ben kendilerine istatistik temellerini iyi geliştirmelerini tavsiye ediyorum öncelikle. Yani her şeyden önce, yani bu büyük veri sistemlerinden önce başkası toplamış olsun diyelim ki toplaması nasıl toplanıldığı önemli değil. Benim elimde bir veri var ve bir sonuç elde etmek istiyorum. Bu veriyi nasıl temizlemeliyim? Bu veriyi nasıl filtrelemeliyim? Bu veriyi filtreledikten sonra mesela outlier dediğimiz şeyler var. Mesela şöyle bir sonuç var diyelim ki bir ürün var. Bu ürünü beğenen yaş gruplarını belirleyeceğiz. Aslında verinin bize söylediği diyelim ki 18 ila 25 yaş arası ama bir tane şey var o mesela 36 yaşında birisi de sevmiş bunu diyelim ama o bir kişi. Şimdi bizim elde etmek istediğimiz sonuç 18 ila 25 yaş arası olan kişiler bunu seviyor bu sonuç aslında. Ama siz veriye bunun hani minimumuyla şunun maksimumunu bana bul der diye bir soru sorarsanız sisteme size 18 ile 36'yı getirecek. Ama 18 ile 36 aslında 36 doğru cevap değil çünkü bir kişi var o istisnai bir durum aslında. Benim elimde bir sürü veri var. İstisnai durumları kesmem lazım. Nasıl belirlerim? Korelasyonu nasıl belirlerim? Korelasyon nedir? Belki mesela bir ürünün popülerliği insanların bulunduğu şehre bağlı. Size diyelim ki ben bu şeyi verdim. Siz ama bilmiyorsunuz bunu. Veriye bakarak öğrenebilmeniz lazım. Bunu nasıl yaparım veriden? Öncelikle bu istatistik metotlarını, temellerini iyi yapmaları lazım. Çünkü bu olmadan ne için kullanacaklarını ve ne için çalıştıklarını bilmiyor anlamına gelirler. Veya ileride diyelim ki çalışmış oldukları firmadan kendilerine yapılan büyük veriyle alakalı sistemlerde bunları bilmezlerse eğer ve yöneticilerde bir iletişim sorunu olursa yanlış şey için bir sürü mesela kod yazmak zorunda kalabilirler veya bir sürü sistem yapmak zorunda kalabilirler. Dolayısıyla bunu bilmeleri onların çok faydasına ve yararına olur. Her şey bununla başlıyor. Sonrasında kesinlikle şeyi öğrensinler. Sistemler arka planda nasıl çalışıyor? En azından belli bir seviyede bilmeleri çok iyi olur. En azından mesela bu bahsetmiş olduğumuz hani büyük veri sistemlerinde veriyi farklı bilgisayarlarda tutarsam bu sistem nasıl davranacak? Mesela bir bilgisayar o an, mesela diyelim ki iki bilgisayarda büyük veri tutuyorum. Aynı sistem ama. O bilgisayarlardan biri çöktüğünde ne olacak? Bu gibi şeyleri de öğrensinler. Özellikle teknik arkadaşlar için söylüyorum. Bunları bilmeleri lazım. Yani çünkü çoğu insanın yapmış olduğu hata şu. Bu büyük veri sistemi, hani hangi veriyi atarsam atayım bu alır. Ondan sonra da ben işte istediğim analizi bunun üzerinden yaparım. Normal hayatta bu böyle işlemiyor. O bilgisayarlardan birisi çökebiliyor. O bilgisayarlardan bir tanesinin bir diski bozulabiliyor. Bir tane diski bozulabiliyor. Verinin bir miktarı gitmiş oluyor. Bazı sistemler buna tahammül edebiliyor. Bir disk gitti, geri kalanını da analiz yapıyor, size cevap veriyor. Bazı sistemler hiç buna tahammül etmiyor, size cevap vermiyor mesela sorgunuza. Bunları bilmeleri lazım. Özellikle teknik arkadaşlar için söylüyorum. Onun dışında hani ileride veri toplarım diyen arkadaşlar veya bu veriyi toplamak isteyen arkadaşlara hızlı script dillerini öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Denemelerini tavsiye ediyorum. Şu andan itibaren mesela girsinler Wikipedia'da ilgilendikleri konuyla alakalı bütün makaleleri çekip oradan mesela Wikipedia'da tablolar da var. Tabloları parse etmeyi ve bunları bir veri tabanına koymayı denesinler mesela. Bu gibi yani özetlersek tavsiye ederim.
Bu bölümde Sayın Nizamettin Ayşem Ordulu ile büyük veri üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Nizamettin Bey. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim.